bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Angela'nın Külleri Hatıralar 1. Frank McCord. Çeviren Neşe Olcaytu. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Nilüfer Gültekin. Geriye bakıp çocukluğumu anımsadığımda nasıl hayatta kalabildiğime hala şaşarım. Kötü bir çocukluktu. Mutlu bir çocukluğun pek kayda değer yanı yoktur zaten. Sadece mutsuz bir çocukluk geçirmiş olmak da mutsuz bir İrlandalı çocuk olmak kadar kötü değildir. Bundan da kötüsü mutsuz bir İrlandalı Katolik çocuk olmaktır. Ekonomik kriz sırasında Amerika'ya yeni gelmiş bir göçmen ailesinin çocuğu olarak Brooklyn'de dünyaya gelen ve İrlanda'nın Limerick kentindeki yoksul mahallelerde büyüyen Frank McCord'un anıları böyle başlıyor. Frank'in babası Malachi genellikle çalışmadığı, çalıştığı zamanlarda aldığı parayı içkiye yatırdığı için annesi Angela'nın çocuklarını bakıp besleyecek parası yoktur. Ancak aynı Malachi sorumsuz ve garip bir adam olmasına karşın Frank'in hikaye yazma yeteneğini ortaya çıkaracaktır. Frank babasının İrlanda'yı kurtaran Chulainn hakkında anlattığı hikayelerle annesine bebekler getiren 7. basamaktaki meleğin hikayesiyle beslenerek büyür. Belki de Frank'in hayatta kalmasının nedenidir bu hikaye. Frank, paçavralar giyerek, Noel yemeği için domuz başı dilenerek, ateş yakmak için sokak kenarlarından kömür toplayarak, yoksulluğa, açlığa ve akrabalarıyla komşularının umursamaz zalimliğine katlanır. Katlandığı gibi hikayesini yaşama sevinciyle dolu, olağanüstü, bağışlayıcı ve etkili bir dille anlatmak için sağ kalır. Her sayfası Frank McCourt'un şaşırtıcı ve sevecen mizahıyla dolu olan Angela'nın Külleri, bir klasiğin tüm belirtilerini veren muhteşem bir kitap. Why Should You Doubt Me? Benden Niye Kuşkulanasın Ki? İsimli kitabın yazarı Mary Breasted'ın dediği gibi, Frank McCourt'un kitabı çok dokunaklı çünkü insanın yüreğini dağlayan hikayesi gerçek. Hiç kimse hiçbir zaman yoksullukla çocukluğu böyle anlatmadı. Frank McCourt'un hikaye yazmak için sağ kalması insanı hayrete düşürüyor. Böylesine bir pislik ve sefaletten kusursuz bir başyapıt yaratabilmiş olması da az mucize değil. Pulitzer Ödülü, Ulusal Kitap Kritikleri Çevresi Ödülü, Los Angeles Times Kitap Ödülü. 1. Annemle babam New York'ta tanışıp evlenmişler. Ben de orada doğdum. İrlanda'ya geri döndüklerinde 4 yaşındaydım. Melici 3, ikizler Oliver ile Eugene henüz 1 yaşındaydılar. Kız kardeşimiz Margaret öleli çok oluyordu. İrlanda'ya dönmek büyük hataydı. Bunun bedelini hepimiz çok ağır ödedik. Geriye bakıp çocukluğumu anımsadığımda nasıl hayatta kalabildiğime hala şaşarım. Kötü bir çocukluk geçirdim. Mutlu bir çocukluğun pek kayda değer bir yanı yoktur zaten. Sadece mutsuz bir çocukluk geçirmiş olmak da mutsuz bir İrlandalı çocuk olmak kadar kötü değildir. Bundan da kötüsü mutsuz bir İrlandalı Katolik çocuk olmaktır. Dünyanın her tarafında insanlar acılarıyla övünür ya da sızlanırlar ama hiçbirinin çektikleri İrlanda'da yaşananlarla kıyaslanamaz. Yoksulluk, boş konuşup atıp tutan ama hiçbir işi beceremeyen alkolik bir baba, ateşin başında sürekli sızlanan dindar ve ezik bir anne, sahtekar rahipler, zorba okul müdürleri, İngilizler ve onların 800 yıldır bize yaptıkları. Bunlar yetmezmiş gibi bir de sürekli rutubet vardı. Atlantik Okyanusu'nun ortasındaki yağmur bulutları sanki dolup dolup Shannon Nehri'nin üstünde toplanır, sonra da Limerick göklerinde çöreklenirdi. Sünnet yoğurtusundan yeni yıla kadar şehir rutubetten kurtulamazdı. Öksürük, tıksırık, bronşitli, astımlı hırıltılar ve rebli iniltiler. Burunlar çeşme gibi akar, ciğerler mikrop emmiş süngerlere dönerdi. Her hastalık için bir yığın tedavi yöntemi vardı. Nezle için sütte soğan kaynatılır, içine karabiber atılırdı. Tıkanan solunum yolları için ısırgan otuyla un kaynatılıp bir beze sarılır, soğumadan cazır cazır göğse bastırılırdı. Ekim'den Nisan'a kadar Limerick'in duvarları rutubetten pırıl pırıl parlardı. Elbiseler hiçbir zaman tamamen kurumazdı. Tüvit ve yün paltoların üstünde mantarımsı bir tabaka oluşurdu. Birçok erkeğin haftalığını tükettiği puplarda nemli bedenlerle giysilerden yükselen buhar, sigara ve pipo dumanlarına, havadaki sert bira ve viski kokusuna karışırdı. Bir de binanın dışındaki tuvaletlerden gelen ve bu havasız yerlere doğru dalga dalga yayılan çiş kokusu vardı. Yağmurdan kaçmak için hepimiz kiliseye koşardık. Sığınağımız, güç kaynağımız ve bulabildiğimiz tek kuru ve kapalı alan. Kilisede toplandığımızda yine ıslak ıslak birbirimize sokulur, vaazları dinlerken sızardık. Üstümüzden çıkan buhar bu kez tatlı bir çiçek, tütsü ve mum kokusuyla karışırdı. Limerick dindarlığıyla ünlüydü ama biz bunun sadece yağmurdan kaynaklandığını bilirdik. Babam Melich McCourt bir çiftlikte doğmuştu. Antrim'de, Tom adında bir köyde. O da babası gibi yabani bir çocuk olarak büyümüştü. Başı daima beladaydı. Hem İngilizlerle hem de İrlandalılarla, bazen de her ikisiyle. Eski İRA'ya katılmış ve nasıl bir belaya bulaştıysa başına ödül konan bir kaçak olup çıkmıştı. Küçük bir çocukken onun seyrilen saçlarına, çürük dişlerine bakar, böyle bir başa kim para verir diye düşünürdüm. 13 yaşıma geldiğimde babaannem bana bir sır verdi. Baban senin gibi küçük bir çocukken kafası üstü düşmüştü. Kazaydı elbette ama bir daha asla eskisi gibi olmadı. Başının üstüne düşen insanların biraz garip davranabileceklerini hiç aklından çıkarma. Üstüne düştüğü başına ödül konması babamın Galway'den kalkan bir yük gemisiyle New York'a postalanmasını zorunlu kıldı. New York'a vardığında içki yasağıyla karşılaşınca işlediği günahlar yüzünden cehenneme geldiğini sanmıştı ama sonra bir yolunu bulup hayatın tadını çıkarmayı becerdi. Bir süre Amerika ve İngiltere'de dolaşıp büyük miktarda içki tükettikten sonra ileri yaşlarında huzur aramaya başladı. Tekrar Belfast'e döndü. Adım attığı her yerde patlamalarla karşılaştığı o dönemde Anderstown'un hanımefendileriyle vakit geçirdi. Aklını çelmek için ikram ettikleri cazip şeyleri itip çayını içmeye devam etti. O ara sigarayı bırakmıştı ve alkole el sürmüyordu. Yaşamanın ne anlamı kaldı ki diye düşünüyordu. Gidip Royal Victoria Hastanesi'nde ölme zamanı gelmişti artık. Annem kızlık adıyla Angela Sheehan, Limerick'in kenar mahallelerinde annesi Thomas ve Patrick adındaki iki erkek kardeşi ve Agnes adındaki kız kardeşiyle birlikte büyüdü. Doğumundan birkaç hafta önce Avustralya'ya kaçan babasını hiç tanımamıştı. Dedem bir akşam Limerick barlarında içip içip en sevdiği şarkı olan Mrs. Murphy'nin balık türlüsü şarkısını söyleyerek evine yollanmış. Mrs. Murphy'nin balık türlüsüne tozlukları kim attı? Kimseden ses çıkmadı. Adam çok kızdı, bağırıp çağırdı. Pataklarım dedi, bulursam bu pis İrlanda şakası yapanı. Mrs. Murphy'nin türlüsüne tozlukları kim attı? Keyfi yerindeymiş ve küçük Patrick'le biraz oyun oynamak istemiş. Patrick bir yaşında, minik, tatlı bir yumurcak. Babası onu havaya atıp tuttukça katıla katıla gülüyor. Hoppala, pedi uçtu, hoppala, pedi uçtu derken aman tanrım, odanın karanlığında çocuğu elinden kaçırmaz mı? Çocuk tepesi üstü düşüp bir iki hırlamış, sonra sesi kesilmiş. Anneannem, karnında annem yataktan fırladığı gibi koşmuş. Hamileliğinin son günleri karnı zavallı bebeği yerden kaldırmasına engel olacak kadar büyük. Zar zor Patrick'i yerden kaldırmış ve inleyerek yavrusunu bağrına basarken dedeme bağırmaya başlamış. Defol! Burada bir saniye daha durursan baltayı kaptığım gibi gebertirim seni, alkolik manyak. Bir gün seni asarlarsa ipini ben çekeceğim, defol! Dedem tam bir erkek gibi savunmuş kendini. Kimse beni evimden atamaz. Ama anneannem üstüne yürüyünce dedem kucağında beyni sarsılmış bir çocuk ve karnında sağlıklı tekmeler atan doğmamış bebeğiyle bir derviş gibi karşısına dikilen kadına ne yapacağını bilememiş. İşte evden çıkış o çıkış. Kendini Melbourne'da bulmuş. Küçük Patrick, yani benim dayım, hiçbir zaman tam olarak iyileşemedi. Kafası biraz ağır çalışan, sol ayağı da sanki vücudundan ayrı bir parçaymış gibi kendi yönünde giden bir çocuk oldu. Okuma yazma öğrenemedi ama Tanrı ona başka yetenekler vermişti. 8 yaşında gazete satmaya başladığında Hazine Bakanı'ndan daha iyi para saymasını biliyordu. Ona Ebşihen, Abbott takma adını hangi nedenle verdiklerini kimse hatırlamıyordu ama Limerick'te herkes onu severdi. Annemin bağımsızlığı doğumuyla başlamış. Anneannem yatakta doğum sancılarıyla kıvranarak Aziz Gerard Majella'ya dualar ediyor. Hamile kadınların yardımcısı, Katolik Kilisesi'nin kutsal ve resmi azizlerinden Majella'ya. Ebe O'Halloran yılbaşı gecesi için giyinmiş, bebek bir an önce doğsun da partiye yetişeyim diye sabırsızlanıyor. Hadi, ıkın ıkın diyor annemi. İsa aşkına, Meryem ve Aziz Joseph aşkına. Ikınmazsan bu çocuk 12'ye kadar doğmayacak. Şu yeni elbisem hiçbir işe yaramayacak. Aziz Gerard Majella'yı boş ver şimdi, o bir erkek. Aziz bile olsa bir kadına böyle bir anda nasıl yardımcı olabilir ki? Bok yesin Aziz Gerard Majella. Anneannemin dualarını Azize en çeviriyor. O da zar zor doğumların Azizesi. Ama çocuk bir türlü doğmuyor. Ebe Ehaluran anneanneme Aziz Juda'ya dua etmesini söylüyor. Çaresiz durumların Azizi. Çaresiz durumların Azizi, bana yardım et. Çaresizim. Anneannem bunları mırıldanıp ıkınıyor ve bebeğin başı görünüyor. Sadece başı. Annemin başı. Saat tam 12. Limerick çığlıklar, düdükler, bando sesleriyle çınlıyor. İnsanlar bağırışıp şarkılar söylüyorlar. Mutlu yıllar. Ebe O'Halloran yeni elbisesi için yanıp yakılarak çocuk hala içeride diye ağlıyor. Çıksana çocuk, çıksana. Anneannem bir kez daha ıkınıyor ve bebek dünyaya geliyor. Kıvır kıvır simsiyah saçları ve hüzünlü mavi gözleriyle tatlı mı tatlı bir bebek. Ebe O'Halloran, Tanrım diyor. Bu çocuk zaman tünelinden geçti. Başı yeni yıldayken kışı eski yıldaydı. Yoksa tersi miydi? Ebe O'Halloran, anneanneme bu çocuğun tam olarak hangi yılda doğduğunu papaya sorması gerektiğini söylüyor. Düşünüp taşınıyor. Yeni elbisesini gelecek yıla saklamaya karar veriyor. Ve bebeğe Angela ismini verdiler. Gece yarısı meleği Angelus nedeniyle ama o zaten bir küçük melekti. Onu hep çocukluktaki gibi seversin. Eli ayağı tutmasa, saçları kırlaysa da. Annenin sevgisi hep seni sarar, toprağın altına girene kadar. Angela okumayı yazmayı sevmeyi ve sayı saymayı St. Vincent'ta Paul okulunda öğrendi ve 9 yaşında okul hayatı sona erdi. Şansını hizmetçilikte denedi. Başında küçük beyaz bir şapkayla kapıları açan orta hizmetçisi olarak. Ancak eve gelenleri selamlamak için referans yapmayı bir türlü beceremiyordu. Annesi senin içinde yok dedi. İşe yaramazsın. Amerika'da her türlü işe yaramaz insana yer var. Oraya git. Yol paranı ben vereceğim. Angela ekonomik krizin ilk şükran gününde New York'a vardı ve Brooklyn'de arkadaşları Dan McAdore ile karısı Minnie'nin verdiği bir partide Melucci ile tanıştı. Melucci ilk bakışta Angela'dan hoşlanmıştı. Angela da ondan. Melucci bir kamyon çaldığı için 3 ay hapiste yatmış yeni çıkmıştı. Angela'yı hapishane günlerinden kalan ürkek bakışlarla süzüyordu. Melucci ile arkadaşı John McEarlin'e çalacakları kamyonun domuz eti ve fasulye yüklü olduğu söylenmişti. Onlar da buna inanıp kamyonu çalmışlardı. Ama John da Melucci de araba kullanmayı bilmiyordu. Kamyon Myrtle Caddesi'nde bir o yana bir bu yana sarsıla sarsıla yol almaya çabalarken bir polis önlerini kesip kamyonu aramıştı. Söyledikleri gibi domuz eti ve fasulyeyle değil de düğme kutularıyla dolu olduğunu görünce de niçin çaldıklarını pek anlayamamıştı doğrusu. Her neyse, Angela bu ürkek bakışlar karşısında erirken Melucci de 3 ay süren kadınsızlıktan sonra bakışlarını ondan ayıramıyordu. Sonuçta ikisinin de dizleri titredi. Bu kaçınılmazdı. Diz titremesi bir kadınla erkeğin parmak uçlarında duvara yaslanıp o işi yapmasına denir. Bu olayın heyecanı ve zorluğu ikisinin de dizlerini titretir. Ne var ki bu diz titremesi Angela'yı ilginç bir duruma düşürmüştü ve dedikodular başlamıştı. Angela'nın kuzenleri McNamara kardeşler Delia ve Philomena saygın evlilik yapmışlardı. Mayo'dan Jimmy Fortin ve Brooklyn'in içinden Tommy Flynn gibi kocaları vardı. Delia ile Philomena koca memeli iri yarı kadınlardı ve pek lanet şeylerdi. Brooklyn sokaklarında yürürlerken halktan insanlar kenara kaçıp onlara saygı gösterirlerdi. Doğruyu yanlışı çok iyi bilirler, her türlü kuşkulu durumun tek kutsal kilise olan Roma Katolik Kilisesince çözümlenebileceğine inanırlardı. Angela'nın evli olmadan bu duruma düşmesinin doğru olmadığını da çok iyi bildikleri için harekete geçmeleri gerekiyordu. Ve harekete geçtiler. Jimmy ile Tommy de yanlarını alıp Atlantik Caddesi'ndeki bara gittiler. Melici bir işe girip çalıştığı zamanlar cuma günü haftalığını alır almaz bu bara gelirdi. Konuştukları adam Joe Chachimani kız kardeşleri içeri almak istemedi. Ama Philomena burnunun yerinde durmasını ve kapının menteşelerinden çıkmamasını istiyorsan kapıyı aç diye adamın üstüne yürüdü. Oraya Tanrı'nın emriyle hayırlı bir iş için gelmişlerdi. Joey'di, tamam tamam dedi. Siz İrlandalılar yok musunuz? Belasınız bela. Melici barın bir ucunda beti benzi atmış duruyordu. Gönülsüzce gülümseyerek koca memeli iri yarı kadınlara yarım ağızla içki ikram etti. Şişko kız kardeşler onun gülümsemesine karşılık vermedikleri gibi içkileri de geri ittiler. Delia, İrlanda'da kimlerdensin bilmiyoruz bile dedi. Filomenya'da kuzenimize yaptığına bakılırsa ailende presbiteryanlar olmalı dedi. Jimmy bırak şimdi diye atıldı. Ailesinde presbiteryanlar olması onun kabahati değil ki. Sen sus dedi Delia. Tommy'nin de lafa karışması gerekiyordu. O zavallı kıza yaptığın İrlanda ırkına hakarettir. Bundan utanç duymalısın. Utanç duyuyorum evet. Ama Philomena sana konuş diyen olmadı diye Melici'yi tersedi. Zaten oranla buranla yeterince zarar verdim. Bari ağzını tut. Hazır ağzın kapalıyken beni dinle dedi Delia hemen. Buraya zavallı kuzenimiz Angela Sheehan için doğru olan şeyi yapmaya gerektiğini söylemeye geldik. Tabii doğru olan şey en doğrusudur. Şu küçük konuşmayı yaparken birer içki için lütfen. İçkiyi al bir yerine sok dedi Tommy öfkeyle. Philomena küçük kuzenimizi mahvettin dedi. Limerick'te ahlak diye bir şey vardır. Ahlak nedir biliyor musun? Biz Antrim'den presbiteryan kaynayan o pislikten gelmiyoruz. Jimmy pek de presbiteryanda benzemiyor ya diye mırıldandı. Sen sus dedi Delia. Bir şey daha dikkatimizi çekti dedi Philomena. Çok garip bir davranışlarım var. Melici güldü. Öyle mi? Evet Delia atıldı. Sen de ilk fark ettiğimiz bu oldu ve bizi huzursuz etti. O sinsi presbiteryan gülüşü dedi Philomena. Yok yok dedi Melici. O dişlerimden kaynaklanıyor. Dişlerinden ya da değil dedi Tommy. O kızla evleniyorsun doğru kiliseye. Ama ben evliliği pek düşünmüyordum. Biliyorsunuz işim yok. Onu geçindire. Evleneceksin o kadar. Jimmy de Delia'nın arkasından doğru kiliseye diye tekrarladı. Delia sen sus dedi. Bardan çıkarlarken Melici'yi onların arkasından bakarak Joey'e boku yedik dedi. Vallahi ben o kadınların üstüme geldiğini görsem kendimi Hudson nehrine atardım dedi Joey. Melici durumu gözden geçirdi. Son işinden kalan 3-5 dolardan başka parası yoktu. Ama San Francisco'da bir amcası vardı ya da Kaliforniya'daki sanlı şehirlerden birinde. Melici'nin bu koca memeli McNamara kardeşlerle suratsız kocalarının yanında değil, Kaliforniya'da amcasının yanında olması çok daha uygundu. Evet, Melici kararını vermişti. Kaçışımı kutlamak için bir yudum İrlanda viskisi içmeliyim dedi. Joey içkisini koydu ve Melici gırtlağının yanmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Joey'e bunun o berbat içki yasağı karışımından bir fark olmadığını söyledi. Joey omuz silkerek ben anlamam dedi. Bütün yaptığım isteğinin bardağına içkisini koymak. Her neyse hiçbir şey içmemekten iyiydi yine de. Melici bir yudum daha içti ve Joey bir tane de kendine koy dedi. Şu İtalyanlara da sor bakalım ne istiyorlar. Ne diyorsun sen? Korkma, ödeyecek param var. Melici o sabah Long Island tren istasyonunda polisin biri çizmelerini copuyla dürtüklerken uyandı. Cebindeki Kaliforniya'ya kaçmak için gerekli olan 3-5 dolar tükenmiş, Brooklyn'de saplanıp kalmıştı. McNamara kardeşler onu çiğ çiğ yiyeceklerdi. Aziz Joseph bayramında berbat bir Mart günü dizlerinin titrediği o geceden 4 ay sonra Melici Angela ile evlendi. Ağustos ayında bebekleri doğdu. Kasım ayında bir gün Melici iyice sarhoş olduğu bir gecenin sabahında artık çocuğun nüfus kaydını yaptırması gerektiğini akıl etti. Ona Melici adını verecekti ama İrlanda aksanı ve sarhoşluğu yüzünden peltek peltek konuştuğu için memur onun ne dediğini pek anlayamamıştı. Çocuğun adı kayıtlara mail olarak geçti. Çocuk Kasım ayına kadar vaftize ettirilmemişti. St. Paul Kilisesi'ndeki törende bebeğin adını büyük babasının anısına Francis olarak değiştirdiler. Tabii bu aynı zamanda Assisi Aziz'ine de bir saygı gösterisiydi. Angela bebeğinin bir göbek adı olmasını istedi ve Limerick Aziz'ine bağlılığının bir ifadesi olarak Manchin adını seçti. Melici çocuğuna asla bir Limerick adı vermeyeceğini söyleyerek cesedimin üstünden geçmen gerek dedi. Zaten tek adla bile hayat zordu. Bu göbek adı adeti de Amerikalıların gaddarlığıydı. Assisi Aziz'in ismini taşıyan bir çocuğun başka bir isme ihtiyacı yoktu ki. Aslında vaftiz de olaylı geçmişti. İsim babası olarak seçtikleri John McErlin bir gece önce barda iyice kafayı çekmiş, ertesi günkü sorumluluklarını unutuvermişti. Philomena kocası Tommy'ye çocuğun isim babası olmasını söyledi. Çocuğun ruhu tehlikede dedi. Tommy başı önünde tamam diye homurdandı. Ancak eğer babası gibi belalı bir tip olursa çocuğun sorumluluğunu asla almam. Başı derde girdiği zaman gidip barda John McErlin'i bulsun. Rahip haklısın dedi. Tom, oğlum, sen barlara asla ayak basmayan doğru dürüst bir insansın. Melici bardan çıkmayan biri olarak bu laflardan alındı ve rahibe kafa tutmaya kalkarak kutsal şeyler hakkında ulu orta saygısızca konuşmaya başladı. Şu boynundaki beyaz yakanı çıkar da kim adammış görelim. Melici'yi şişko kız kardeşler ve suratsız kocaları zor tuttu. Yeni anne Angela da bu tatsızlıklardan öylesine etkilenmişti ki kucağındaki bebek gevşeyen kollarının arasından kayıp vaftiz havuzuna düştü ve tam bir protestan oldu. Rahiple yardımcısı çocuğu havuzdan çıkarıp annesinin kucağına verdiler. Angela hıçkırarak üstünü başını sırılsıklam eden yavrusuna sarıldı. Rahip bir yandan gülüyor, bir yandan da hiç böyle bir şey görmemiştim. Çocuk küçük bir baptist oldu. Artık rahibe filan ihtiyacı yok diyordu. Bu sözler Melici'yi yeniden öfkelendirmişti. Çocuğuna bir protestan mensubunun adını vermeye kalkışan rahibin üstüne yürüdü. Rahip ona sakin ol oğlum dedi. Tanrı'nın evindesin. Melici Tanrı'nın evinin içine sıçayım diye küfürü bastı ve kendini Kört Caddesi'nde buldu. Tanrı'nın evinde küfür edilemeyeceği için onu sokağa atmışlardı. Vaftiz töreninden sonra Philomena Kilisesi'nin köşesindeki evinde kutlama için bir çay vereceğini söyledi. Domuz eti, kek filan hazırlamıştı. Çay mı dedi Melici. Evet çay. Yoksa sen viski mi istiyorsun? Tamam çay iyi dedi Melici. Ama önce bara gidip sorumluluklarını unutan arkadaşı John McEarlin'e hesaplaşması gerekiyordu. Angela, sen sadece bara gitmek için bahane arıyorsun diye kızdı kocasına.